Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu sosyal devlet hikayesi nedir? Yani sosyal devlet olarak tanımladığın devlet nasıl bir yapıdır? Karşısında bacak bacak üstüne atmayacaksın, ikaz gelecek. Ama mesela istediği zaman sana IBAN yollayıp bir 10 lira, bir 10 kağıt at sana diyebilecek bir devlet midir? Hayır, bunu anlatmaya çalıştım. Anayasa üzerinden şu anda hepimizin bağlı olmakla yükümlü olduğu, sadece bizlerin değil, kanun koyucu kadar kanun uygulayıcının da bağlı olmak zorunda olduğu anayasa metni üzerinden biraz işin tarihi gelişimini de konuştuk ve söylenen yalanı bu şekilde ifşa etmeye çalıştık. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi siz yayını paylaşacaksınız, ben de paylaşacağım. Sadece siz paylaşmayacaksınız elbette ve ondan sonra diyeceğiz ki hadi bakalım gazetelerin içinde ne var ne yok, hep beraber bir görelim. Ya tuhaf bir şekilde gazetelerin içinde ilginç başlıklar var bugün. Özellikle köşe yazılarında öyle şeyler yazmışlar ki. Mesela onların içinden bir tanesini, çok büyük çakallık var bak, çok büyük çakallık. Ama bu çakallık dün grup toplantısında söylenen bir sözden alınan cesaretle geliyor insanlara. Onu da konuşacağız üzerinde. Bugün yayın içinde birkaç paylaşımda da bulunacağım size. Anlatmak zorunda olduğum şeyler var. Ama sadece bunlar değil, dediğim gibi yayını paylaştıktan sonra, yani ne yapacağımızı ne edeceğimizi görebildikten sonra bunu yapmak biraz daha kolay olacak. Şimdi ne var ne yok gazetelerin içinde görelim. Bir kere ya şu konuda önce bir anlaşsak bence çok iyi olacak. Bir mafyatik yapı mesela sadece doğruları söylediği için giderek kendine yönelik bakışı temizleyebilir. Püripak olarak hepimizin gözünün önüne gelebilir mi? Bu konuda bir anlaşalım bence. O yapı aynı şekilde duracaktır. Sedat Peker'den söz ediyorum. Yani yaptığı mitingle insanların oluk oluk kanını akıtıp onda duş alacağını söylediğini unutacak mıyız mesela böyle şeylerin içinde? Bugün çok beğendiğiniz, bayıldığınız Yılmaz Özdil yazısını tam da böyle bitirmiş. Mafya diyorlar ama bakmayın Türkiye'ye iyilik ediyor falan diye. Ya bunlar doğru sözler değil kardeşim. Gerçekten doğru sözler değil. İşin bir boyutu bu. İki, burada daha önce konuştuk, hani anlattım size, sosyal medyadaki bir isyanı da dile getirdim ve neden yaptığımı anlatmaya çalıştım. Çalınıyor burada, yayınlara olduğu gibi arak diyorlar. Ya kardeşim kullanma demiyorum. Bak ben daha önce de anlatmaya çalıştım. Ben haber televizyonculuğu geleneğinden geliyorum. Ve benim şöyle bir bakışım var bu işe. Ben bir haberi oluşturduktan sonra inan bana 40 saniye sonra benim hayatımda hiçbir önemi yok onun artık. Çünkü o artık kullanıma sunulmuş demektir. Bu ana haberli televizyonlarda, ana akım medya diye daha çok anlatılan, işte bildiğiniz işte Fox'un, Kanal D'nin, Show'un, Star'ın, Otun Çöp'ün, bütün bunların yaptıklarından farklıdır. Çünkü onlar haberini akşam 19 bültenine saklar. Benim için bir önemi yok. Gerçekten bu gelenekten geldiğim için kullanılabilir. Ya sadece ismi an kardeşim, bu kadar zor mu diye isyan ettim. Sosyal medyadan bir itiraz gelmiş buna. Abi doğru söylüyorsun da sen de bizim haberi yedin diye. Bak bu benim hakikaten çok alınacağım bir hikaye. Neden? Hemen bakalım ne olduğunu söyleyeyim size. Dün gece çalışırken yayının içinde bulunduğum Zanka Medya, Ferit Atay'ın konuğu olan Paramount Otel'in kurucusu ve ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras'ı yayına çıkartmış. Şu otele tankla girme hikayesi, hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar bakın, haberi önce siz yapmış olabilirsiniz. Elinize kolunuza sağlık, aklınıza, zihninize, beyninize sağlık. Çok doğru bir yerden, çok doğru bir röportaj yaparak doğru bir haberi çıkartmışsınız. Ama ben burada kullanırken ben bunu bilmem kimin haberi diye kullanmadım ki. Ben Gazete Pencere'den kullandım o haberi. Doğrudan ve söyledim. Burada haberi nasıl kullanıyorsam kaynağıyla anlatıyorum size. Yani burada siz eğer birine çatacaksanız bana şunu söyleyebilirsiniz. Ya o haberi önce biz yaptık. Başımla beraber ben de düzeltirim bunu. Şu anda yaptığım gibi. Ama sen de bizim haberi araklamışsın demeyin. Çünkü ben sizin haberinizi araklamadım. Ben haberi gördüğüm yerde haberin kökenine inmedim. Çünkü gerçekten bu belirtilmemişti benim okuduğum kaynakta. Bunun için sizden özür dilerim. Açık yüreklilikle, samimiyetle özür dilerim. Ama bu benim yaptığım bir şey değil. Çünkü burada buna hassasiyetle dikkat eden bir insanım. Özellikle çok bundan canı yanmış bir insan olarak bunu yapmamı beklemeyin. İki, tek cümleyle geçeceğim bunu. Çünkü çok böyle sağdan soldan saldırmaya meyyal tipler var. Bir futbol takımıyla ilgili olarak benim geçmişte yazdıklarımı gündeme getirip bir şeyler yazan insanlar var. Bak güzel kardeşim, ne dediğimi iyi anla, iyi dinle. Benim söylediğim hikaye, ortada KAS kararları, UEFA kararları varken senin söylediğini aşar. Yani FETÖ yargısı ot yaptı, bok yaptı deyip üzerinden dolanamazsın o hikayenin. Aldığın ceza ile birlikte kasın UEFA'nın gündeme getirdiği iddiayı konuşacaksak eyvallah ben seninle varım. Ama kulübün resmi internet sitesinde bile alınan ceza halen dururken sen bu sözü söyleyemezsin. 3. Sosyal medya öyle bir hale geldi ki artık gerçekten insanlar hem de hiç ama hiç düşünemeyeceğiniz insanlar olmayacak şeylerin peşine takılıp gidebiliyorlar. Aziz Sencer hesabı var sosyal medyada birden çok. Öyle 3 tane 5 tane 300 bin tane falan filan değil. Gerçekten tonla. Ve geçen akşam bununla ilgili bir şey gördüm sosyal medya üzerinde. Dün değil önceki gece. Artık böyle gece gündüz hepsi birbirine karışıyor. Yayına biraz ara verme vakti geldiğinde böyle oluyor. Temmuz'un ilk haftasında bir ara vereceğim yayına eğer bir aksilik olmazsa. Bunu konuşuruz zaten ama böyle bir şey var kafamda. Gerçekten kafayı bir parça soğutmak lazım. Geçen sene de çünkü pandemi koşullarında geçtiği için aralıksız bindirip devam ettiğimiz için. Ya şöyle bir şey yazmış insanlar. Kendini Türkiye'deki en büyük sorun kendini iki kadeh içeni ayyaş, iki dua bileni dindar zannetmek. Altında da Cem Yılmaz yazıyor. Cem Yılmaz mı? İnsan bir bakar ya. Lan Cem Yılmaz böyle bir şey söyler mi diye. Ben de gece geyik olsun diye sevgili Cem'e mesaj attım. Tamam, dedim ki böyle bir şey söylemişsin. Acayip gülüştük. Bir saat boyunca. Onun üzerine Cem de bir sosyal medyada paylaşımda bulundu. İşte neydi? Böyle çok basit bilinen bir söz yazıp altına Cem Yılmaz yazarak. Ya bu iş o kadar büyümüş ki trending topic olmuş Türkiye'de. Ve böyle insanlar bana şöyle şeyler yazmışlar mesela. Gerçekten komik bunlar. Gerçekten komik ve saçma. Bir hanımefendi demiş ki ya Cem Yılmaz bunu yazmış olamaz yalnız Ünsal Bey. Çünkü üzerine ben de bir şey yazmıştım. Böyle bir altın diş falan filan hikayesi. 35 yıl öncenin teknolojisi yalnız o. Cem Yılmaz o zaman bunu yazmış olamaz. Ya kafa mı yapıyorsunuz kardeşim? Şakaya şakayla cevap vermek bile son derece riskli bir hale geldi artık Türkiye'de. Ama burada tavşan giderek yine hay yaşayın. Burada sıkıntılı olan ne biliyor musunuz? İnsanlar sorgusuz sualsiz dalıyorlar sosyal medyada gördüklerini. Ya bir bak güzel kardeşim bir bak. Lan bu adam kim? Kim bu adam? Yani ne yazmış, ne etmiş? Ona ait böyle bir söz olabilir mi? İnsanların hızla davrandığı ana denk gelebilir. Hepimiz yapıyoruz bu hataları. Ama bu dönemde özellikle rica ediyorum sizden. Ne olur dikkat edin. Çünkü burada yalanın büyütülmesine istemeden katkıda bulunuyor insanlar. Ya öyle hesaplar var ki sosyal medya içinde. Adam çırpınıyor. Lan bu benim değil diye. Öyle şeylerle gündeme geliyor ki ispatlayabilmek artık mümkün değil. Halbuki bu bahsettiğim hesapların altında Twitter çünkü bunları şikayet ettiğinde kapatmasın diye parody account yazıyor. Parody hesap bunlar. Çakma hepsi. Lütfen sizden rica ediyorum. 4. Ya güvendiğiniz hesaplara bir bakın arkadaşlar. Bir tip var. Bak bu tip FETÖ'cünün dibi. Dibinin dibi hatta. Yani FETÖ'cüyü 9 imbik kaynat, süz, dibinde kalan tortudur bu herif. Ve bu adamın yazdıklarından insanlar bunları temel alarak gerçek bir bilgiymiş gibi paylaşıyorlar. Bunlardan bir tanesi dün gece bu arada mesela şöyle şeyler anlatıyor insanlar. Ya bu beni engellemiş diyorum. Abi niye takip ediyorsun diyor. Lan ben takip etmiyorum. Takip etmiyorum. Sadece onunla ilgili paylaşım yapıldığında bakıyorum. Ben ulaşamıyorum. Allah Allah diyorum. Ya nasıl olur kardeşim bu? Sonra engellediği çıkıyor ortaya. Şöyle bir şey yazmış. Sedat Peker'in en son yer değiştirmesi sırasında devletin ona operasyon yaptığı Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyor. Silahlı çatışma çıktı. Bunun için yer değiştirdiği falan. Bak bunu yazan kişi A'sından Z'sine kadar 9 imbik süzme FETÖ'cüdür. 9 imbik süzme FETÖ'cüdür. Lütfen dikkat et güzel kardeşim. Manipülasyona alet olursun. Şimdi hoşuna gidiyor diye sen bir takım haberleri takip ediyorsun. Tamam mı? Çok hoşuna gidiyor çünkü. Oo süper nasıl geçirmiş falan diye. Ama gerçeğin yanında durmak böyle bir şey değil. Eğer böyle olursa sadece sana uyan haberleri koruyup kollayıp daha da yayılmasına imkan sağlamış olursun. Halbuki bizim amacımız bu değil ki. Bak mesela benim sonradan uyandığım, gerçekten sonradan uyandığım. Keşke daha önce uyansaydım ben buna daha önce yüksek sesle bağırarak müdahale ederdim. KRT televizyonunda özel haberlere de imza atmış Çağdaş Ulus adında genç bir gazeteci var. Ben daha önce burada bir haberini kullandığımızı hatırlıyorum. İsmini vererek elbette. Yani burada aksi düşünülemez kardeşim. Hiç kimse aksini düşünmesin. Yanlışlıkla bir şekilde olmuşsa da seve seve düzeltmeye açığım. A'sından Z'sine kadar. Bunda bir sıkıntı yok. Çağdaş Ulus'u KRT TV'den atmışlar. Gerekçesi ne biliyor musun? İzin gününde. Hani şu iki tane kardeş vardı, ondan bundan sebepleniriz, İstanbul Belediyesi'ne çökeriz, oradan alırız, buradan gömeriz falan tipler. Sonra bunlar, hatırladın, şöyle kafasının arkasından kol geçirebilen insanlar. Ben yapamıyorum. O tiplerden bir tanesi ve kardeşi Cumhuriyet Halk Partili iki belediyeden. Hemen söyleyelim belediyelerin isimlerini de bakalım. CHP'li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinden Hadi Süleyman, ha üçüncü kardeş de var. Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödemeler yapıldı. Maltepe Belediyesi'nin de Özışık kardeşlere 3 yıl boyunca araç tahsis ettiğine ilişkin haber yapıyor. Ve arkadaşı kovuyorlar. Bir dakika birader, bir duracaksın orada. Orada bir duracaksın. Şimdi demin dediğimi düşünün. Hani bayıldığınız haberler var ya, uf süper çok güzel geçirmiş falan dediğin haber. Bu habere nasıl yaklaşacaksın o zaman? Ne yapacağız biz şimdi? Yani toplumun, özellikle sosyal medya kullananların büyük bölümünün etkileşimde olduğu bir yer. Görmezden mi geleceksin? Haksızlıksa her yerde haksızlık. Yani burada Çağdaş Ulus'a uygulanan yapılan haksızlık, haksızlık değil mi, görmeyecek miyiz onu? KRT'nin yaptığı yerden göğe kadar alçaklıktır. Bunun daha ötesi yok. Yapsana kardeşim. Şunu diyebilirsin bak. Şunu diyebilirsin. Dersin ki mesela, hayır kardeşim alakası yok. Çağdaş Ulus yalan söylüyor. Biz onu işte iş disiplinine uymadığı, haberini geciktirdiği, böyle muhabirler vardır, haberini dışarı sızdırıp oralardan para talep ettiği için falan kovduk. Ya diyebiliyorsan de, diyemiyorsan bu senin üstüne kalıyor. Size hep bir şey söylüyorum, hatırlıyor musunuz? Ya bu burada yayın yapan, karşınızda gördüğünüz kişinin çok böyle acayip Allame-i Cihan olduğundan falan değil, olması gereken olduğu için. Hani diyorum ki size, yarın bir gün iktidar değişsin. Bak kafanızdaki iktidar neyse, Şampiyonlar Ligi kadrosu sizin için. Neyse o iktidar gelsin, yemin ediyorum bu yayına daha çok ihtiyacınız olacak. Çünkü bu bakış orayı da saracak. Çünkü burada toplu bir pislikten bahsediyoruz biz. Bir bakıştan, bir bakış yanlışlığından bahsediyoruz. Ya Halk TV'de program yapıyor adam. Türkiye'nin de seçimdeki oy alabilecek partileri tartışılıyor. İttifak dışında bir parti yazılıyor. Kim ulan ittifak dışında bir parti? Kim? Ben, o kendini bilir vallahi. Şimdi söyletmesin adını bana. HDP'den bahsediyor. Yahu ayıptır be, ayıptır. Gerçekten bak, işte bunun için söylüyorum. Sözcü kafası, Halk TV kafası bu kadar. Şöyle bakıyor hayata. Yok, sağ solu yok onun için. Bizim karşı çıktığımız hikaye, medyada yanlış yapılan sadece birilerinin yaptığı yanlış değil. Ya yanlışsa her yer için yanlış kardeşim bu. İttifak dışında bir parti ne demek ya? Türkiye'de daha önce mahkeme tutanağına evladıyla görüşen anne için anlaşılamayan bir dilde konuşmaya çalıştı yazılıyor. Mecliste mesela bu konuda konuştuğun zaman, Kürtçe konuştuğunda anlaşılamayan bir dilde. Ya Türkiye'de milyonlarca insan anlaşılamayan bir dilde konuşuyor o zaman. Rahatsız olmuyor musun sen? O dilin bir adı var, Kürtçe o. Kürtçe. Bak çok tuhaf. Bu ülkede yaşayanların bir bölümü Kürt. Sana zor geliyor bu. Sıkıntı geliyor. Hayır değil. Ben bunu söyleyemezsem, bir dakika birader, ben Türk'üm kusura bakma, bu arada da faşist oldum diye dalga geçemem. Biz kabulleneceğiz birbirimizi. Ama buna bakarken onun hatası, bunun doğrusu falan böyle olmaz. İttifak dışında bir parti, çüş, çüş, çüş. Hakikaten bir çüşü biliyorsan çüş, ıhı biliyorsan ıh. Ayıptır ya, vallahi ayıptır. Ama gönül rahatlığıyla yapabiliyor adam bunu. Niye? Onun izleyicisi alkışlıyor. Hemen gaza geliyor. Süper. Kim bunlar? İttifak dışında bir parti. Aman boşver, önemli değil. Lan %13 yazmışsın. İnsan hiçbir şeyden utanmıyorsa ondan utanır. Yani oy verenlerin, Türkiye'de oy verenlerin %13'ünü temsil eden, hatta 13.6'sını temsil eden bir partiden bahsederken ittifak dışında bir parti diye bahsediyor. Niye? Ya bizim için ittifak önemli. Hangisi? Millet. Yani öbürünü biz şey yapmıyoruz yani. İşte bak, bakışın hatası bu. Dün nasıl burada Ahmet Çık'ın söylediği söz? Bence yanlış kardeşim. Hala aynı şeyi söylüyorum. Bence yanlış. Devleti suçlamak yerine devletteki zihniyeti suçlar ve bunun düzeltilmesine yönelik talebini iletirsen, sen aynı zamanda siyasete bir umut olarak gelirsin. Tam da şu anda Türkiye İşçi Partisi'nin yarattığı o müthiş, muhteşem, şahane umudu körelten bir cümle bu. Bunu yapmamak lazım. Biz birlikteliğimizin gerekçesi. Burada 6 yıldır bahsettiğimiz hikaye işte. Ya bizim görüşlerimiz farklı kardeşim. Ve bunun böyle olmasının doğal olduğunu önce kabulleneceğiz. Bu doğal, çok normal. Demokrasi dediğin bu zaten. Senin hiçbir farkın kalmıyor ki. Evet. Demirören Haber Ajansı'nın yaptığı haberden ne farkın kalıyor senin o zaman Halk TV olarak yaptığının? Hiçbir farkın yok ki. Sen de bu cenahın Yeni Şafağı oluyorsun. Hiçbir farkın yok. Bu cenahın A Haberi Sabahı oluyorsun. İçine siniyor mu bu? Böyle habercilik yapılır mı ya? Ne kadar aptalca, ne kadar saçma bir şey bu. Gerçekten aptallığın ötesi bu artık. Bunu yaptığın zaman siyasete, siyasetten beklenen umudu köreltiyorsun sen. Neden? Oo, birbirine gazlıyorsun. KRT TV olduğunu söyledim efendim demin. Halk TV'nin yaptığı başka bir şey. Lütfen bu konuda önce bir uzlaşalım. Suç örgütünün lideri suç örgütü lideri. Tamam. Ondan gelecek iyilik, söylediği doğru bile olsa ona bakışı yumuşatacak nitelikte olmamalı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o insan, yani şuna benziyor bu. Kanun hükmünde kararnameyle üniversitelerden atılan barış akademisyenlerini ben sallamıyorum, atılabilir demek sizin yaptığınız. Bugün Yılmaz Özdil'in yaptığı tam da budur işte. Ne farkı var? Ya birinin söylediğinin doğru olması o kişinin doğru olduğunu göstermiyor ki bize. Ama bak bakış giderek yumuşuyor, çok tuhaf bir yere geliyoruz biz. Umut siyasette olacağı yerde insanlar suç örgütlerine umut bağlıyorlar. Niye? Niye? Bizim umutsuzluğumuzu körükleyenlerden o zaman bunu söyleyerek hesap sormamız gerekiyor. Bir dakika birader, böyle söyleyemezsin de. Bunu yapamazsın. Sen böyle konuşamazsın. Önce demokrasiye sahip çıkacağız bunun için işte. Çünkü dün bak bu bakış öyle bir yere geliyor ki bir süre sonra Ahmet Şık'ın söylediği sözün içindeki o yanlış ifade herkesin kafasında siyaseti olan inancı körüklemekle, inancın azalmasını körüklemekle kalmıyor. Dün Tayyip Erdoğan konuşması sırasında öyle bir ifade kullandı ki bence mesela meclis olsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçekten bir meclis olsa sadece buna isyan ederdi insanlar. Bugün sağda solda paylaşılan 15 milletvekili AKP'li Süleyman Soylu'ya ilişkin işte karşı çıktı, isyan bayrağı çekti. Hadi lan oradan. Nereye çekiyorsun? Ne çekiyorsun? Bir anlatsana bana. Ne kadar hoşunuza gitti değil mi haberler? Çok güzel, şahane. Oo, çok 15 milletvekili isyan. Yok ya. Arkadaş, partide öyle bir şey olmaz. Geçeceksin onu. Onu bir zahmet geçeceksin sen. Haberi okudunuz mu bilmiyorum ama Erdoğan'ın sözlerini unutmadım. Onu aklımda, onu konuşacağız. Çünkü bu gerçekten demokrasi karşıtı bir söz. Altını çizerek söyleyeceğiz bunu. Diyor ki 15 milletvekili aralarında diyor eskiden, bak aralarında eskiden İçişleri Bakanlığı yapmış. Lan kaç kişi var ki eskiden İçişleri Bakanlığı yapmış? Ve Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunmuş milletvekillerinin de olduğu 15 milletvekili Süleyman Soylu'nun partiye ve fikirlerine zarar verdiğini öne sürerek Erdoğan'la görüşmek istedi. Ama sonra vazgeçtiler. Dediler ki bizim yerimize Bülent Turan görüşsün. Allah aşkına. Ne anlatacak Bülent Turan Tayyip Erdoğan'a? Ya bana bir anlat ne olur. Ne anlatacak mesela? Ne bekliyorsun? Merkez Yürütme Kurulu'nda MKYK'nın aldığı kararların uygulandığı 15-18 kişilik MYK sırasında Bülent Turan söz olacak. Efendim yalnız çok ciddi isyan var. Acayip büyük. Böyle mi diyecek? Daha çok beklersin onu. Öyle bir şey yok. Bunlar hep bu gazlamalar. Partinin içinde bıdırdanma var mı? Var. Yeni değil ki bu. Ama bıdırdanma var. Çünkü buradaki hikaye asıl bakın partinin yönetiminin zayıflaması zaten. Ha bu söz ne zaman ortaya çıkar? Bu söz çıkar ortaya. Bak içlerinden çok güçlü olan biri. Bir milletvekili değil. Arkasında partinin kurucularından olanlardan bir tanesi bunu bir yerde bir televizyon programında üstü kapalı dile getirebilir en fazla. Örnek Ahmet Davutoğlu'nun bugün anlattıklarını 5 sene önce duydunuz mu siz? Anlatıyor muydu Ahmet Davutoğlu? Efendim? Ben de öyle düşünmüştüm. Teşekkür ederim. Bu görüş yani bu mahalle tamamen biat kültürü üzerine tesis edildiği için böyle bir şey olamaz kardeşim. Olamaz, olabilemez. Anlatabiliyor muyum sana? Hani bu coşkuya çok kapılma derim. Erdoğan'ın dün grup toplantısında söylediği çok tehlikeli bir söz var. Çok. Diyeceksiniz ki bugüne kadar neler söyledi? Çok haklısınız. Ama bu aynı zamanda tehlikenin neden büyük olduğunu, neden demokrasi karşıtı güçlerin Türkiye'de giderek daha da görünür hale geldiğini gösteriyor. Çünkü diyor ki Erdoğan, Türkiye 2013'teki Gezi olaylarıyla başlayan karanlık senaryonun meclis veçesiyle 7 Haziran 2015 seçimlerinde karşılaşmıştır. Ülkemizin üzerine belirsizlik kara bulutlarının çöktürülmeye, eski Türkiye özlemlerinin canlandırılmaya çalışıldığı, terör örgütleri eliyle siyasetin dizayn edilmeye kalkışıldığı 7 Haziran 2015 seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor. Yavaş! Yavaş! 7 Haziran 2015 seçimleri senin kaybettiğin bir seçim. Ama onun dışında başka bir şey yok. Eğer olsaydı niye itiraz etmedin Yüksek Seçim Kurulu'na? Yüksek Seçim Kurulu senin elinde. Niye itiraz etmedin? Neden 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım seçimlerine giderken Türkiye'nin sağında solunda bombalar patladı? Sayın Ahmet Davutoğlu konuşmak ister misiniz? Bence bugün bu konuya ilişkin beyaz gömleğinizde bir açıklama yapın. Çünkü izaha muhtaç bu bölüm. Çünkü sizi diyir burada. Beni demir. Çünkü siz anayasal teamüllerin aksine hiç de rahatsız olmadan, hiç rahatsız olmadan üstelik üst üste size hükümeti kurma görevi verilmesini, azınlık hükümeti oluşturmayı falan göze aldınız. Gayet de güzel sindirdiniz. Yalan mı? İçinde HDP'lilerin de olduğu bir hükümet kurdunuz. Yalan mı? Bence bugün buna ilişkin bir konuşun. Çünkü bu demokrasi karşıtı görüş tam da budur işte. 7 Haziran 2015 seçimlerinde hiçbir şey olmadı. Ha olan ne biliyor musun? AKP kaybetti. Bu kadar net. Hükümeti kuracak çoğunluğu ilk kez kaybetti. İmdadına kim yetişti? Adını burada anmak istemiyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor kendisinin yaptığı. Ama tamamen aynı şeyi yaparak o yetişti. Ve bu arada Ahmet Davutoğlu hiç sesini çıkartmadan defalarca hükümet kurma yetkisinin kendisine verilmesine razı oldu. Azınlık hükümetini kurdu. Teknokrat kabinesini, çok özür dilerim. Teknokrat kabinesini kurdu ve sesini çıkartmadı. Bence anlatacak bir şeyleriniz olmalı Ahmet Bey, bir konuşun. Beyaz gömleğe çekiyorsunuz ya, her şey pürüpak. Bak kafanıza ilk bu geliyor, aklınıza. Hesapta siyaseti çok iyi bildiğinizi düşünüyorsunuz. Söylem temizleyerek AK Parti, AK, Beyaz, AK. Gel geçeceksin onu ya. Nihal Bengüsü Karaca bugün yazmış, bir okuyun bence. Sizin mahallenin okuması lazım. AK Parti'den AKP'ye müsilaj diye bir anlatımda bulunmuş. Bence bir bakın. O beyaz gömlek de olmuyor. Bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Yaptığınız çıkacak ortaya, yaptığınız. Hepinizden özel ricamdır o yüzden. Ne olur sosyal medyada kimi takip ettiğinize bir çok dikkat edin. Benim tavsiyem, bir kardeşiniz olarak size tavsiyem budur. Kimi takip ettiğinize bakın. Ya ben ne diyeceğini çok merak ediyorum. Siz takipçi sayısını artırarak o insanı aslında aklıyorsunuz. Yapmayın bunu ya. Yapmayın kardeşim, neyini merak ediyorsun? Ne olabilir en fazla? Sana ne anlatacak yani? Dün akşam sosyal medyada da paylaştım. Vaktinizi aldım, kusura bakmayın. Hakkınızı da helal edin. Ama özel şeyler değil bunlar. Şimdi anlatacağım özel bir şey. Dün sosyal medyada da paylaştım. Apple podcastleri içindeki Türkiye'de bu işin derecelendirmesini en sağlam şekilde, podcast derecelendirmesini en sağlam şekilde yapan kuruluş. Haber kategorisi içinde dün iki ayrı başlık paylaştım. Bir programlar, Türkiye'de en çok dinlenen programlar, bir en çok dinlenen bölümler. Medyascope'la birlikte... Bu yayın, izlediğiniz patronsuz yayın, hani araklayanlar var ya, patronsuz yayın mümkün falan yapanlar. Onlardan düşünün, patronsuz yayın şu anda Türkiye'de en çok dinlenen yayınlar ikisi. Biz nasıl yaptık bunu? Sadece doğrunun yanında durarak. Yani burada yaptığımız çok acayip bir iş falan filan değil. Gerçekten değil. Biz olması gerekeni yapıyoruz. Ama buna önem ve kıymet veriyorsanız, eğer ki veriyorsunuz, hep birlikte başardığımız bir şey bu. Lütfen bunun devamını da yapın. Yani dandik tiplerin peşine takılmayın, rica ediyorum ya. Ya siz yapıyorsunuz kardeşim. Sonra da bağırıyorsunuz, bayılıyorsunuz. Yapmayın, bu sağlıklı bir şey değil. Gazetelerde ne var? Gazete Pencere ile başlayacağız her zaman olduğu gibi. Gazete Pencere'nin manşeti ziraatin parası pul oldu. Doğan Medya'yı Demirören'e hediye etmişler. Caner Polat'ın haberi. Dün bu haberi hem Cumhuriyet'ten yararlanarak hem adlarını anarak kullandığım başka internet haberlerinden yararlanarak anlattım size. Hikaye şu. Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolar karşılığında verdiği, gösterdiği, teminat gösterdiği arazinin aslında böyle bir para etmediği gerçeği. Teminat gösterilen arazi 750 milyon dolar karşılığında alınan, en kabadayı 60-65 milyon dolar edecek diyor. %10'unun bile altında. Ve bu hikayeyi anlatıyor. Zarar ziraatin kucağına kaldı diye. Dün sevgili Ozan Bingöl'ün tablolarında da bunu göstermiştim zaten size. Ozan çok güzel anlatmıştı çünkü ben de üzerinde o tablonun ne anlattığını açıklamaya çalıştım size. Temel Karamollaoğlu fakirden alıp zengine veriyorlar diye konuşmuş. Doğrudur. Aç dolaşanları buyurun siz doyurun. İlk yayında çok konuştuk. Geçelim. Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Bahçeli uyarısı. Bahçeli'nin siyasi etik meselesi konusundaki baskısının ya samimi ya da Erdoğan'ı köşeye sıkıştırıyor şeklinde Davutoğlu tarafından değerlendirildiğini anlatıyor ve diyor ki ne zaman nerede ne yapacağı belli olmayacağı gibi bir sabah kalktığınızda kendinizi iktidardan olmuş görebilirsiniz. Ahmet Bey destek atın, iktidarınızı beraber sürdürün. Sonuçta aynı mahallenin insanısınız. Ne değişecek ki hayatınızda? Bir siyasal İslamcıdan değişim falan bekleme güzel kardeşim. Olmaz öyle bir şey. Ya, eşyanın tabiatına aykırı. Ciddi söylüyorum bak. Geçen gün bunu yazdıktan sonra biri de abi eşya diyorsun, nasıl eşyanın tabiatı? Mesela masanın nasıl tabiatı olur diye sormuş. Öyle değil güzel kardeşim. Eşya dediğin şey o şey dediğinin çoğulu. Yani nesnelerin, günlük hayatın olağan akışına aykırı diyeyim daha rahat anlarsın. Borç yükü kamu bankalarında çok güzel bir değerlendirme haberi var. Dün ama biz bunu Ozan Bingöl'den, onun yazdığı grafiklerden, çok da şahane grafiklerdi. Eline koluna sağlık Ozan'ın bir kez daha. Oradan görmüştük. Burada kamu bankaları üzerindeki iç borçlanmadaki pay hesabı yapılmış. Nisan ayında %36.4'e ulaşmış. Borcun, iç borç stokunun %36.4'ü kamu bankalarının üzerinde. Bu ne kadar büyük bir tehlike biliyor musunuz? 2,5 yıldır burada Türkiye'de ekonomik kriz var diye bağırmaktan yoruldum ben. Ama bütün bu söylemin içinde hep şunu ayrı tuttum. O hakkı teslim edeceksinizdir muhtemelen. Dedim ki bankacılık sistemini tartışmayacağız, tartıştırmayacağız kimseye. Çünkü bu öyle sıkıntılı bir durum ki biz 2001'de yaşadık. Üst üste çöken, o devlete geçen, TMSF'ye geçen bankaların BDDK eliyle Türkiye'de ekonomiyi ne hale getirdiğini gördük. Asla tartışmayacağız bunu, tartıştırmayacağız. Şu anda geldiğimiz yere bak. Kamu bankaları yerli eksen. Şahane değil mi? Ben de öyle düşündüm. Demin dedim ya Erdoğan bu sözü kullandı diye. 7 Haziran 2015 seçimleri, çeteler, terör örgütleri alakası yok. Yenildin sen o seçimde. Sadece unutmadığın bu. Yenildin. Yani kafandaki o çoğunluğu kaybedebileceğini bir kez daha gördün. Bundan cesaret alan tiplerden bir tanesi Fuat Uğur. Mesela şöyle bir yazı yazmış. Diyor ki, hani şu Fethullah Gülen'in ele geçirilen yeğeni vardı ya, neydi elemanın adı? Selahattin Gülen. Hatırladınız mı? O verdiği ifadede, özel ifadede, devletin çok çok çok çok çok üzerindeki insanların aldığı özel ifadede diyesiymiş ki ne? Kanada'da 60 asker özel olarak eğitilmiş FETÖ'cülerden ve bunlar yakında Türkiye'ye girerek, gizlice girerek kaotik eylemler planlıyorlarmış. Bak derdi ne biliyor musun? Şu anda o kadar net görüyorlar ki iktidarın gittiğini. Bunu bir yere bağlamak. Yani iktidarın gideceğini görüyor. Anlatacak hikayeye ihtiyacı var. Şimdi bize zulmettiler dese lan zulmedecek kimse yok ki sensin başta. Başörtüsü diyemiyorsun, o kapanmış durumda. Anlatacak hiçbir hikaye kalmadı. Mafya bir yandan sarmış. Ekonomi çökmüş. Bunun üzerine anlatacak hikaye, Kanada'da 60 tane asker eğitmiş FETÖ. Evet, Türkiye'ye girecekmiş onlar gizli. Onlar yapacaklarmış. Hadi canım. Bir dikkat edin bakalım. O demin bahsettiğimiz hani FETÖ'cü diye bas bas bağırdım ama takip etmeye bayıldığınız hesaplar var ya. Onlar da bununla ilgili bir şeyler yazacaklar mı? Bir bakın. Sonuçta bunlar aynı kabı kullanırlar pislemek için çünkü. Eski ortak ya. Değişmez. Kaos planı. Hadi lan oradan. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti, ifadesini değiştirmeyen ortağı 5 kurşun, çok ağır bir haber. Hakikaten ağır bir haber, yani abartmıyorum. Haberi dikkat dinleyin lütfen. Yurt dışına kaçan Sezgin Korkmaz'ın ortağının savcılıktaki tutanağı. Çete lideri Sedat Peker'in iddialarına göre İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın eski ortağını da vurdurduğu öne sürüldü. Kara para aklama soruşturmasında Korkmaz'ı suçlayan Bereket Öner, ifademi değiştirmeyince 29 Nisan günü silahlı saldırıya uğradım dedi. Öner polis ve savcılık ifadesinde saldırı öncesi ifadeni değiştir ki Sezgin rahatça Türkiye'ye giriş yapsın denildi. Hazırladıkları ifadeyi imzalamamı istediler dedi. Saldırının arkasında Korkmaz'ın olduğunu ileri süren Öner, saldırganların da Yakup Süt Çetesi üyeleri olabileceğini söyledi. Boğazımıza kadar boka battık diyorum ya işte bu. Suç örgütünün koruduğu kolladığı iş adamı, iş adamının ortağı, o iş adamının o ortağını vuran başka bir suç örgütü. Nasıl? Şahane değil mi? Burada da Hazal Ocağan bir haberi var şu ziraat kredisiyle ilgili olarak. Bence bu haber çok daha önemli demin okuduğumuz haberden. Çünkü hani Ziraat Bankası'nın aslında 750 milyon dolar krediye teminat olamayacak bir arsayı üzerine aldığını, teminat olarak gördüğünü söylemiştik ya. Ziraat Bankası daha sonra bu arsayı satmak üzere ilana çıkıyor. Ve ilana çıktıktan sonra bölge sakinleri, yani Kemerburgaz'da yaşayan insanlar çıkıp diyorlar ki lan burası bu kadar etmez oğlum. Kafa mı yapıyorsun sen? Bankaya başvuruyorlar. Banka üstelik imar değişikliği de yapılmasına rağmen ilanı geri çekiyor. Bu ne demek? Anlamı ne? Şimdi düşününce şöyle diyorsunuz. Yani anlamı şu. Banka biliyor bunu zaten. Banka farkında. Bunu gizleme yoluna gidiyor. Bakın hani diyorum ya yargılanacaksınız diye. Mesela bakın bundan bunun altında imzası olan hiç kimsenin kaçma şansı yok. Ciddi söylüyorum. Hiç kimsenin. Yani o krediye aracılık eden şube müdürü de dahil olmak üzere. Hiç kimsenin kaçma şansı yok. Bunu yok edemezsin bu haberi. Bu olmaz. Niye biliyor musun? Verdiğin ilan, yani sen banka olarak ilana çıkıyorsun. İlan için bir harcama yapıyorsun. Onu faturalamak zorundasın. İlanın ne olduğu görülüyor. İlan kayıtlı. Okey. İlanı geri çektiğin kayıtlı. Her şeyi bırak. Soruşturma sırasında sana sorulmayacak mı? Ya ilanı niye geri çektiniz? Kardeşim arsayı satabilirdin. Bankayı zarara uğratmışsın. Ya da bankayı zarara uğratacak şekilde bu arsayı neden değerinin çok üzerinde teminat olarak kabul ettiniz? Bunun için söylüyorum. Bu dönemin bürokratları ya canınızı çok yakacaklar. Niye biliyor musunuz? Siyasiler üstlenmeyecek bunu. Hata sizde. Size kas kallanacak. Nasıl yapıldı? Mesela bilim kurulu üyelerine valla aşı konusunda ne dedilerse onu yaptık. Bilim kurulu üyeleri ne diyor? Ulan biz bir şey demedik ki bizim haberimiz yoktu. Bak bunda zaman aşımı yok. Yok. Çünkü bankayı zarara uğrattın sen. Defter hesabı sırasında çok basit ortaya çıkacak bu. TRT'den şahane bir haber var. Mustafa Çakır'ın haberi. Hani bu diyorum ya nepotizme yeni tanım getirdik artık. Nepotizm çok basit kaldı ya Türkiye'de. Vallahi akraba kayırmacılığı. Hangi akraba lan? 1 milyon tane adam var. Bak TRT'de şahane bir haber. Çift maaş aldığını kabul eden TRT Genel Müdürü İbrahim Eren. Dün biri yazmıştı ya. Abi sen neden artık dublaj yapmıyorsun diye. Bak bunun için yapmıyorum. Çünkü ben İbrahim Eren haberini bu kadar rahat okuyabiliyorum. Bu kadar rahat. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fatih Er'in bacanağı. Kayınbiraderi ve kayınbiraderin eşi de TRT'de çalışıyor. O da bunu doğruladı. Ya bir şey söyleyeceğim. Eğer ayarlayamadığınız bir miktar varsa biz aramızda 3-5 toplayıp onu da biz kapatalım. Hani devlet yeniyor da bu ne ya? Şahane değil mi? İktidar Kanal İstanbul'un temelini 26 Haziran'da atacak. Erdoğan dün bunu da söyledi. Vallahi dün Kemal Bey çok bence mantıklı bir açıklama yapmış. Nerede yaptığını kusura bakmayın kaçırdım. Ama gece haber toparlarken orada gördüm. Diyor ki ya kardeşim bak burada diyor. Bu hikayede aklınızda olsun. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bugün sevgili Uğur Gürses de sosyal medyada paylaşmıştı. Diyor ki Ahmet Ercanlar diye birinin videosuna denk geldim. Sizi neredeyse FETÖ'cü ilan edecekti. Vallahi etsin. Ben ortadayım kardeşim. Bak ben ortada duran bir adamım. Yaptığım videolarda orada duruyor. Kimse Ahmet Ercanlar. Ben hazırım. Gelsin konuşalım. Diyor ki Uğur Gürses. Buralarda Kanal İstanbul'a ilişkin yarın bir gün Küçükkaya'da İsmail de mi konuştu? Ha, eyvallah öyleyse. Bununla ilgili diyor, ödemeyeceğini söylüyor iktidar değişikliğinde. Bak burada iş tahkime gidecek. Tahkim Türkiye'deki mahkemelerde çözmeyecek bu hikayeyi. Uluslararası mahkemelere gideceksin ve orada bundan geri dönüşün yok. Hani Türkiye'den yırttım diyorsun ya. Oraya takılacaksın. Canını yakacaklar. Burada bu sisteme yatırım yapacak, iş adamı bilmem ne yapacak falan. Ya kardeşim, bak bir parça aklın varsa kafanı çalıştır diyorum ben sana sadece. Yoksa vallahi sen bilirsin. Bu arada Ahmet Ercanlar kim bilmiyorum. Onu da söyleyeyim mi? Hakikaten bilsem tanısam söylerim biliyorsunuz. Cumhuriyet böyle. Sabah gazetesine bakalım. Suç örgütlerine bel bağladılar. Bugün Konya yolu üzerindeki 824 katlı binadan verilen manşet bu. Hepsinde bu var. Başkan Erdoğan, başkan! Milletten umudunu kesenler terör örgütleri yetmemiş olacak ki şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Ya arkadaş, Sedat Peker'le fotoğrafı olan kim? Kim? Teşekkür ederim. Benim başka sorum yok. Tanık sizin. Abi Öncal Bey yine konuşmuş ya. Ya gözünüzü seveyim. Bak arkadaş ne oldu? Hakikaten hani sakalım yok diyeyim. Sakal da var. Ya biriniz ne olur okuyun şu Fatiha'yı. Lütfen okuyun. Bak adam Araf'ta kaldı. Araf'ta kaldı. Abuk sabuk konuşuyor. Dead Man Walking. Ya saçma sapan şeyler anlatıyor. İstanbul'a ne yaptın İmamoğlu? Vay arkadaş ya. Aşılamada yaş sınırı 40'a düşüyor. Ya bu konuda çok soru geldi. Arkadaş söyleyeyim de yani niye söylediğimi de bilmiyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum. Herhalde bu hafta başında, geçen haftanın sonundan itibaren. Ya 50 tane mesaj geldi. Aşı olmadın mı? Sen niye aşı olmadın? Aşı olmadım. Aşı oldum. İkinci soru da şu. Neden fotoğraf paylaşmadın? Lan ne paylaşacağım? Soğuk füzyon yapmıyorum ki orada. Aşımı da evden getirmiş değilim. Neyi paylaşayım? Ben aşı oldum. İşte öyle hani bilin istedim. Ya bırak bilsen ne olacak? Ayın ikisinde oldum ben aşı. Ha bu arada ikinci doz aşı randevusu Ankara'da vermiyor sistem. Niye? Dediğimize geldiler çünkü. Elinde madem iyi bir aşı var, sık herkese yap birinci dozu. En azından o aradaki koruma süresini kazanalım. Ne oldu? İşte iş bilmeyen çavuşlar artık bulduğunu elinde ne varsa. Bu arada Aslı Hanım bir mesaj yollamış. Yunus Bey merhaba. Halk TV'de Emin Çapa dün akşam ittifak dışında bir parti konusunda açıklama yaptı. İttifak dışında kalan tüm partiler kastedilmişti. Halk TV genel olarak dediğiniz gibi çoğu zaman at gözlüğüyle bakabiliyor ama bu konuda gerçekten art niyet yoktu. Ben canlı yayında izledim. İttifak dışında kalan partilerin tamamı vurgulanmak istedi. Çok haklısınız Aslı Hanım. Teşekkür ediyorum ikazınız için de. Ama şunu unutmayın. İttifak dışında kalan partileri %13.6 gibi çok büyük bir oy oranıyla tespit ediyorsanız ve 6 milyon daha önce 6 milyon oy almış bir partiden bahsediyorsanız o ittifak dışında kalan partinin siyasetteki dengeyi ne kadar etkileyebileceğini de biliyorsanız ki bahsettiğiniz insanlar biliyordur onun adını yazmak zorundasınız. O kadar basit değil. Yani siz ittifak dışında kalan partilerden söz ederken toplu olarak böyle bir değerlendirme yapma şansına sahip değilsiniz. Eğer böyleyse mesela binde 10 milyonda bir oyu olan Vatan Partisi ile de dip dibe koyuyorsunuz. Bunun bir mantığı var mı sizce? Bence yok. Yani çok saçma hatta. Bunu savunulabilecek bir yönü yok. Bana kalırsa. Devam edelim. Anlatalım. Ha bak mesela sosyal medyadan yağdırmaya başladı. KAS ve UEFA kararları sizin önemsiz dediğiniz o FETÖ'cülerin raporlarına göre verildi. Allah aşkına. Sadece FETÖ'cülerin raporlarına göre verildi. Peki KAS kendi denetimini yapmadı mı? UEFA kendi denetimini yapmadı mı? Sadece raporlardan mı söz ediyoruz burada? Türkiye'de futbol burasına kadar pisliğe batmış durumda. Sadece bir kulüpten bahsetmiyorum ben. Burasına kadar futbolun içinde, burasına kadar. Yapış yapış. Ve bunun içinde herkes ben daha temizim diye bok içinden kafa kaldırmaya çalışıyor. Yok kardeşim. Herkes burasına kadar girmiş durumda o pisliğe. Devam edelim. Bakalım şuradaki... Aslan bu arada eminim anlatmaya çalıştığım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bence şunu yapmaması gerekiyor hiç kimsenin. Ya Türkiye'de siyasi dengenin nasıl oynayacağını bilirken 10 binde birlik bir partiyle HDP'yi yan yana koymak çok büyük haksızlık ya. Gerçekten haksızlık. Siz düşünseniz o zaman mesela Muharrem İnce'nin partisinin çıkışıyla işte Gelecek Partisi'ni, Deva Partisi'ni, Vatan Partisi'ni hepsini aynı potanın içine koyup çıkartıyorsunuz. Burada asıl olan hikaye ittifak değil ki. İttifakların oluşum sürecine bakacaksak eğer biz hepsini ayrı ayrı değerlendirmek zorundayız. Yani ihmal edilebilecek küçüklükteki partileri bir araya getirmek anlaşılabilir. Buna varım. Ama öbüründe 6 milyon oy almış bir parti bu. Ya bu çok mantıklı gelmiyor bana. İyi niyetli de gelmiyor. Kusura bakmasın kimse. Sabah gazetesinde haber böyle verilmiş. 7 Haziran seçimlerine ilişkin Erdoğan'ın sözünü unutmayın demin söylediğim hikayeyi. Bu arada denizde temizlik başladı biliyorsunuz. Marmara Denizi'nde temizlik başladı. Müsilaj toplantısı yapılmıştı. Onun arkasından temizlik başladı. Fakat Erdek sahilinden dün bir fotoğraf geldi. Erdek sahilini tamamen kapladığı söyleniyor. Ve bu konuda da insanlar gerçekten bir tuhaf yaklaşıyorlar mevzuya ya. Hakikaten bir tuhaf yaklaşıyorlar. Şundan bahsediyor insanlar çünkü. Diyor ki, ya şimdi orada var, biz bunu görmezden geliyoruz. Marmara Denizi'nde işte atıyorum Salacak sahilini müsilaj kaplamış, deniz salyası kaplamış durumda. Olsun ya, ben Bodrum'dayım. Ya kardeşim bak, senin böyle bir özelliğin yok. Bu bütün Türkiye'yi kaplayacak. Çünkü bu bir zihniyet aynı zamanda. Denizin kirlenmesine ses çıkartmayan, yanına tesislerin yapılmasına ses çıkartmayan, o zihniyet devam ettiği müddetçe Giresun'da saat kulesini değiştirecek kadar kafası çalışmayan, görgüsüz bir zihniyet bizi buna mahkum ediyor. Ve sen Bodrum'dayım diye kurtulacağını falan zannetme. Ya hepimizin belası bu. Mücadele ederken buna göre mücadele etmek zorundayız biz. Mecburuz buna ya. Aksini düşünemeyiz kardeşim. Ama insanlar şu anda dokunmuyor. Bana dokunmuyor ve bana dokunmuyor dediği için de görmezden gelebiliyor. Ha evet, işte bana dokunmayan yılan. Sevgili Yaprak Öğütçü'nün söylediği gibi. Bana dokunmayan yılan. Niye? Görmüyorum çünkü. Görmediğin zaman öyle olmuyor ki. Bak, görmediğin zaman öyle olmayanları mesela, o zaman sen bugünün iktidarıyla aynı zihniyeti taşıyorsun. Ne diyordu onlar? Biz 2013 yılına kadar cemaatin böyle yaptığını bilmiyorduk. Yani onları alnı secdeye değen iyi insanlar sanıyorduk. Allah rızası için bir şey yapıyor sanıyorduk. Değil mi? Bu kadar basit değil bu hikaye. Ve 4 sene önce, 5 sene önce bununla ilgili yazılmış yazılar var, değerlendirme raporları var. Bunların içine baktığın zaman bugüne nasıl geldik? O da görmezden gelinmekle. Yani Bülent Şık'ın hazırladığı Dilovası'ndaki kanser yayılımına ilişkin raporu düşünün. Onu da görmezden geldi Türkiye'de. Yüz binlerce, milyonlarca insan. Gerçeği değiştiriyor mu bu? İşte deniz salyası da aynı hikaye. Aynı hikaye, hiçbir fark yok. Sen görmediğin için bana dokunmayacak zannediyorsun. Yok öyle. Hepimize dokunacak. Yani ben Bodrum'dayım, bana gelmez. Gelir acı. Gelir. Hakikaten gelir. Sana da gelir. Başka alakasız bir yerde, Türkiye'nin en alakasız yerinde, çok uzakta bir yerde. Lan ne ama Marmaz, lan Salacak sahili falan. Öyle olmuyor işte o iş. Ancak şöyle bir zihniyetsizlikle yaklaşırsan mevzuya. Kanal İstanbul'u yapacağız. Karadeniz'den akıntı, müsilaj oraya gidip yok olacak. Öyle bir şey olmuyor ki. Ayrıca yalan söylüyorsun sen. O akıntının nasıl ilerlediği konusunda hiçbir fikrin yok. Bak, bilim insanları tam tersini iddia ediyor. Onlar diyorlar ki tam tersine, yayılımı daha da artıracak bu. Biz temizlemek zorundayız bunu. Devam edelim. Sabah gazetesi böyle. Sözcüye bakalım. Bir taraf aç, bir taraf 5 maaş. Akşener dar gelirlinin açlıkla boğuştuğunu söyledi. Erdoğan'a milletin zor durumuyla alay etmek bir cumhurbaşkanına yakışmaz yanıtını verdi. Çok doğru. Çift maaşlı bürokratlar diye ayrı bir başlık açılmış. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in 15 bin lira maaş ve TürkSat Yönetim Kurulu üyeliğinden 14.500 lira aldığı yazılmış ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un 14.917 lira maaş ve TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden 52 bin lira aldığı ortaya çıktı deniyor. Allah bereket versin, 67 bin kısa günün sakalı, o da indirmiş. Kemer Country'de neler oldu? İsmail Şahin'in haberi bu. Bu Ziraat Bankası'nın alacağına yani 750 milyon dolarlık krediye karşı teminat gösterilen arsadaki yolsuzluk. Aleni bir yolsuzluk bu. Devam edelim. Ya burada Sözcü Gazetesi'nde tam etekte küçücük bir haber var. Zihniyet değişmiyor diyorum ya. Burada kaç kere konuştuk bunu? Ben unuttum. Vallahi unuttum artık. Aklıma gelmiyor. İnanın sayısını hatırlamıyorum ben bunun ya. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan köyüne gitmiş. Abi Kalaşnikov'la karşılamış havaya ateş ederek. Halil Özcan da demiş ki usulen yapıyorlar ama ben tasvip etmiyorum. Ya arkadaş hakikaten geleneğiniz, göreneğiniz yerin dibine batsın ya. Vallahi billahi yerin dibine batsın. Yani bir insan nasıl akıllanır ya? Sevincini silahla göstermek nasıl bir mantıktır? Gerçekten nasıl bir kafadır bu ya? Ve bitmedi insanlar. Düğünde havaya ateş açarken gelini vurdu, damadı vurdu, kendini vurdu. Hala akıllanmadı ya. Ve inanın bunun AKP'lisi, CHP'lisi yok. Zihniyet aynı. Çünkü mücadele edilmiyor. Neden? Çünkü bunu söylediğin zaman deniyor ki ya gelenek, görenek kardeşim şimdi hani bu adamlar da oy veriyor yani yapmayalım. Ya kardeşim bak insanlar ölüyor ya bunu anlamak için yani ne olması gerekiyor? Sen ölüyorsun diyorum ama sen ölünce anlayacağın bir şey kalmıyor. Ama insanlar akıllanmıyor. Kalaşnikov'la o kadar sevindim ki Kalaşnikov'la havaya ateş açtım. Gerçi köyden iki kişiyi de indirdik bu arada ama olur ya daha çok köylü var bizde ne olacak? Bu arada Erdoğan'ın neymiş millete açmış buyurun siz de doyuruverin sözleri var. Bu arada dün yani nerede olmuş bilmiyorum yani yalan söylemeyeyim izlemedim de çünkü. Orada diyor ki İsmail Saymaz'ın da bulunduğu bir ortamda yani diğer gazetecileri görmedim yalan olmasın. Ama Cemal Enginyurt şimdi Demokrat Parti milletvekili biliyorsunuz MHP'lidir aslında. O bu bahsi geçen otelde kalmadığını o otelin sahibi olan şahsın başka bir otelinde kaldığını söylerken diyor ki ya ben diyor arkadaşlarımın otelleri bunlar o da benim bir kardeşimdir ben giderim kalırım para da vermem diyor. Ya tam da konuştuğumuz şey bu işte. Net cuk diye oturan cümle bu. Ben giderim para vermem. Sen para vermezsen eğer o da yarın senden bir şey ister kardeşlik hukukuna dayanarak reddedemezsin. Ve bugün bu saçmalığı TV100'de mi? Çok teşekkür ediyorum Sibel Hanım. Sağ olun. Yani yayının adını analım. TV100'de olmuş tartışma. Orada bunu söylüyor. Ya böyle saçmalık olur mu kardeşim? Sen para vermediğin için o da senden kardeşlik hukuku abimizdir diyerek o da sana gelecek. O zaman reddedememeyi de böyle toplayacaksın sen. Doğru mu? Diyeceksin ki evet ya yani olabilir kardeşimizin bir işini gördük. Bak bu iş nereye geliyor biliyor musun? Hatırlıyor musun Süleyman Soylu'nun ayın 24'ünde Habertürk'te çıktığı programda söylediği gencecik bir emniyet müdür yardımcısının intiharıyla sonuçlanan bir olay Çatalca'daki. Hatırladın mı hikayeyi? Orada Süleyman Soylu kendini savunmak için bir cümle kurmuştu. Demişti ki ya böyle bir telefon gelmiş olabilir. Biz de demişizdir ki arayıp ya şuna bir bakın bir arkadaşımız dostumuz polisle başı derde girmiş neymiş bir bakın. Diyemezsin kardeşim bunu. Diyemezsin. Dersen buraya geliyoruz işte hep beraber. Sonra Cemal Enginyurt diyor ki ben onun otelinde kalırım ya yani. Onda kalırım başka otelde. Ben otelde kalmadım. Başka otelinde kaldım. Kalamazsın. Parasını ödemek zorundasın. Çünkü parasını ödeyeceğin zaman o otelde kalmayacaksın. Değil mi? Silivri Emniyet Müdürü mü? Eyvallah sevgili Hasan. Niye? Yani teorik olarak geceliği 100 bin lira olan bir odada kalamaman lazım çünkü. 5 ay hiç yiyip içmezsen milletvekili maaşıyla bir gece kalabiliyorsun. Değil mi? Bizim hep beraber anlaşmamız gereken şey dediğim bu işte. Hani salı günleri, çarşamba günleri grup toplantısına halkım koşa koşa gidiyor ya. Biz de alkışlıyoruz orada. Ya bırak. Lan bırak. İş takibine gidiyorsun. Oğlana iş, kızın ataması. Sürekli bizim bilmem kimin bir işi vardı onu bir gördürsek. Yani gittik milletvekili bir yemek bile ısmarlamadı. Orada yemeği yerken o çorbanın 3 lira olması sana batmıyor. Çıkınca yazılıyor haber. Mesela Sözcü gazetesinde çıkıyor, yazıyor Yılmaz Özdil. Bunlar yine ucuza yiyorlar hepsi. Var ya 20 liraya 5 kap yemek yiyor bu. Yazıyor. Sonra sen haberin üstüne biniyorsun. Bak haksızlık bu işte. Bu haksızlık. Orada da karşı çıkma. Yapmaman lazım kardeşim. Bunu yapmaman gerekiyor senin. Ama bizdeki bakış bu işte. Çok güzel gösteriyor gerçekten. Sözcü böyle. Bir güne bakalım. Bir günün manşetinde bugün ne var? Sarayda kalan açlığı ne bilsin? 8 maddede Türkiye'deki açlık ve yoksulluk sefalet tablosunu açıklamışlar. İşsiz sayısından, gençlerin iş gücüne katılımının eksikliğinden, asgari ücret düzeyinde çalışmadan ki ilk yayında zaten bunun üzerine konuştuk. Enflasyon rakamları üzerinden, TÜİK'in verdiğini bile düşünseniz işin ne kadar vahim olduğundan, yoksulluğun artışından, sosyal yardımın azalmasından, bankalara borçlardan, kredi kartı borçluluğundan, aynı şekilde asgari ücretin şu anda reel olarak cepte nasıl eridiğinden ve bankalara bireysel kredi kartı borçluluğunun ne düzeye ulaştığından bahiste 8 ayrı başlıkta Türkiye'de sefaletin tablosu diye koymuşlar. Ama ne diyor Türkiye'yi tek başına yöneten kişi? Aç varmış. Neymiş aç varmış. Biraz da siz doyurun. Sen doyurmadın ki. Ayrıca ilk yayında söylediğim gibi anayasa senden bunu rica etmiyor. Yapacaksın diyor. Senin işin bu diyor. Orada 500 kişiyi alkışlatmakla bitmiyor hikaye. Onlar ne desen alkışlayacak. Vallahi dene. Ebelek gübelek de yine alkışlayacaklar. Ya adamın işi o. Bakmıyor ki çoğu dinlemiyor. Grup toplantılarından son dönemde aslında bakın bunu da konuşalım diye ayırmıştım bir kenara ama kaldı. Bir dikkat edin. Grup toplantılarında özellikle bakanların ellerinde cep telefonuyla oynadıklarını göreceksiniz. Bak çok iddialı söylüyorum bunu. Bakın, bakanların ellerinde cep telefonu var. Alkışlamıyor kimse. Halbuki lidere biat esastır ve alkışlanır. Alkışlamıyor hiçbiri. Elde cep telefonu. Herkes grup toplantısından kendine oynuyor kendine. Herkes kendini temize çıkartma telaşında. Çünkü toplu olarak ortaya çıkan malzemenin iyi olmadığını herkes görüyor artık. Dün 10 Ekim gar katliamına ilişkin duruşma vardı ve orada tanık Merve Dündar'ın ifadesi, sosyal medyada da görmüş olabilirsiniz. Katliam sanıklarından Ömer Deniz Dündar'ın kardeşinin eşi diyor ki orada bir süre belli bir maaş veriyorlardı. IŞİD veriyordu. Büyüklere 50 dolar, küçük çocuklara da 35 dolar. IŞİD bayağı maaşa bağlamış insanları. Zuhal Hanım gördüm o Fatih Yaşlı paylaşmış diyorsunuz. Ben dün gece gördüm o videoyu. Yalaka'nın teki sokakta uzatılan mikrofona ben diyor 7 bin lira maaş veriyorum gelmiyor insanlar diyor. Genç bir çocuk geliyor. Bir dakika abi diyor bir dakika. Ben 5 bine çalışırım. Abinin nasıl deparladığını bir görün bence orada. Yalan söylediği ortaya çıktığı zaman nasıl deparladığını bir görün. Çünkü yalan karşısına gerçekle çıkıldığında anında çöküyor ya. Anında çöküyor. Sekme şansı yok. Anında iniyor dran diye. Dün evet Necla Hanım'ın söylediği doğru. Ankara Havalimanı'nı bizden önce Ankara'da böyle bir havalimanı var mıydı dedi. Yoktu. Bak ciddi söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi 2001'de kuruldu. Mesela benim öyle fotoğraflarım var. Yani 1997'de Türkiye'nin pek çok yerinde röportajlar yaptım. O zaman çalıştığım televizyonda. Kendim uçarak gidiyordum kendi imkanlarımla. Harbi söylüyorum bak. Ben o zaman işte Yıldız tarafında oturuyordum Ankara'da. Ankara'yı bilenler bilir. Yıldız tarafında beni çok görmüşlerdir insanlar. Eski Anayasa Mahkemesi binasının önünde. Oradan havalanabiliyorduk çünkü. Oradan aşağı böyle Atakule'ye doğru inersin. Ve Simon Bolivar'dan, Simon Bolivar bulvarıdır o. Aşağı doğru inersin. Atakule ayrımından itibaren yol bir taraftan sağ Çankaya Caddesi'ne doğru döner. İşte köşke doğru gidilir. Sol taraftan Hoşdere'ye döner. Altı da şimdi o tarafa gidiş mümkün değil. Tek yön çünkü Cinnah Caddesi. Tepelerden bir tanesi. Ben işte oradan eski Anayasa Mahkemesi'nin karşısında basın bloklarının orada. Oradan koşardım yelken kanat. Cinnah'a doğru havalanırdım. Çok büyük zaman kaybı efendim. Neden? Çünkü Ankara'nın kuzeyine doğru havalanmak zorunda kalıyorsun. Şimdi ben oraya gideceğim. Mesela tam İstanbul'a giderken sıkıntı olmuyor bu. Ama diyelim ki röportaj yapmaya Antalya'ya gideceksin. Mesela Deniz Baykal'la o dönemde bir röportaj yapmıştım. Çok açıktan bir şey dönüş yapman gerekiyor. Güç kaybı. Bir de rüzgar oluyor olmuyor. Sıkıntı. Çok haklı beyefendi. Yelken kanat o zaman çok değerliydi mesela. Biz hatta bir tek bazı Ankaralıların, o zaman öyle söylenirdi. Hani size söylemiştim ya, benim doğup büyüdüğüm yerde mesela Anıttepelilerin tamamı yürür. Acayip yürür. Bak, bacak kasımız hepimizin çok gelişmiştir. Çünkü başka şansımız yok. Cezalı personel olduğumuz için, hiçbir zaman bu zihniyet oy çıkmadığı için, 1990'ların başından beri hiç çıkmadığı için bu zihniyet oy. Bir tane otobüsü vardır. Başka şansın yoktur. Yürümek zorundasın. Eşek gibi yürürsün. Kızılay'a da yürürsün. Ulus'a da yürürsün. Tamam. Biz o dönemde mesela Ankara'da bir grup insandı. Ben görmedim. Başkasının yalancısıyım, söyleyin. Ama evrim koşulları gereği bazılarında inceden kanat oluşumu başladığı söylenirdi. Bende yok. Ben yelken kanat almıştım. Sonra işte havalimanı yapıldı dedi. O kanat, yelken kanatlar da hep elimizde patladı, biliyor musun? Çok fiyatı düştü çünkü bir anda. Ya bu söylendi Türkiye'de ya. Vallahi bu söylendi. Bizden önce var mıydı? Yoktu. Ben şahidim ya. Beni şahit göster. Yoktu. Ağzımı şey yaptım, uçtum ya. Of, sağ sol. Çektiğim çileyi. Antalya'ya röportaja gidersin mecbur. Önüne Toroslar çıkıyor eşek gibi. Oraya kadar gidiyorsun bir şekilde. E Toroslar bir çıkıyor. Hava akımının arasında kalıyorsun kardeşim. Yani indiğin yer sonuçta, seriye de insen Antalya'ya inmiş oluyorsun. Ama benim merkezde işim. İneceksin oradan, yelken kanadı topla, birinin arabasından rica et, ona bağla, arabaya bin, Antalya'ya gidelim bu falan. Çok çok büyük sıkıntı çektik ya. Allah'tan Adalet ve Kalkınma Partisi ya. Zaten ondan bir yıl önce de, daha önce anlatmıştım. Biz Türkiye'de kıçımıza çınar yaprağı bağlıyorduk. Yani çok zengin olanlar arkaya da bağlıyordu. Olmayanlar, biz sadece önümüzü kapatıyorduk. Çınar yaprağı bağlayıp bir direğin etrafında, ateş çevresinde dans ediyorduk. Biz böyle insanlardık. Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu 2001 Ağustos'unda. Bir anda aydınlandık ya. Anlattım ya size işte. Levent ya bizim. O, ilk o. Tekeri buldum diye geldi. Çok sevindim ben. Tekeri buldum dedi. O, ondan sonra çok hızlı geliştik. Bir sene içinde falan. Ateşi hala yakamıyorduk ama yani. Doğru. O çünkü ilk kibriti de Adalet ve Kalkınma Partisi getirdi. Biz hala bir süre çakmak taşını kullandık ama. Kanalı yok, köprüsü var, yararı yok, bol rantı var. Bilin bakalım nedir bu? Kanal İstanbul'la ilgili bilmece oluşturmuş Evrensel Gazetesi 1. sayfasından. Yatırım ihalesi yok, fizibilite yok, finansman planı yok. İlk kazma 26 Haziran'da diye duyurulan kanal değil, köprü. Kararlılık gösterisi altında projenin rant kısmı hızlandırılıyor. Çok doğru bir bakış. Gerçekten çok doğru bir bakış bu. İran'daki seçimlere ilişkin, yani biz göz ardı ediyoruz ama Hidiye Levent o bölgeyi çok iyi tanır. İran'ı da çok iyi tanır gerçekten. İyi bir muhabir aynı zamanda. Hidiye Levent'in burada bir yazısı var. Ben sabah çok beğenerek okudum yazıyı. Size de tavsiye ederim. İran'daki seçimler neden hayatımızda önemli olmalı? Biraz bu bakışa ilişkin yazmış. Biz hep böyle içeriden baktığımız için hayata, hep böyle dandik dandik şeylerle uğraştığımız için büyük fotoğrafı göremiyoruz işte. Büyük fotoğraf tam bu. İran'ın sandığa gidişi bizim hayatımızda ne değiştirebilir? Hani bir dönem sadece rejim ihracıyla gündeme gelip bizim Türkiye'de birileri tarafından en büyük korkuları körükleyen ülke. Ama şu anda bambaşka bir noktada İran ve bambaşka bir gelişimin eşiğinde. Bölgenin süper gücü olma konusunda çok ciddi ısrarları var. Bizde kimse görmüyor da bunu, önemli değil çünkü. Yeni Şafak'ın manşeti, çetelere bel bağladılar dedim ya, oradan üflemişler. NATO'ya güvenmiyoruz. Harbi mi? Evet. Bak dün de vardı, hatırlıyor musun? Dün de Areda Survey diye bir kuruluş. NATO'ya insanlar güvenmiyor. Yani NATO pislik bunlar lan. Bir tur daha yapmış. Fehmi Korun'un yazısını bir daha hatırla şimdi. Dün söyledim ya sabah. Allah Allah ya, Erdoğan'ın elini çok zorlaştıracak şeylerle gitmesine izin veriyorlar. Neden acaba, ne oluyor ki ne? Bir görelim. Ama aklının bir yerinde kalsın, olur mu? Aklının bir yerinde bir kalsın bu. Çünkü bu haberlerin daha devamı gelecek. Çünkü onlar da orada yaşanan fiyaskoya şimdiden bir tedbir almaya çalışıyorlar. NATO zaten bize karşı. Zaten bizi sevmiyor. Bizim halk da sevmiyor. E o zaman içinde durmanın bir manası yok. Ha, o zaman şuraya gelelim mi? Mesela bu kuruluşun oluşum aşamasında bu ülkenin yurtsever gençleri NATO'ya hayır diye ortaya çıktığında neden bıçakladın? Neden dövdün o insanları? Ha? Bu ülke niye yaşadı kanlı pazarı mesela? Var mı verecek bir cevabın? Siyasal İslam pişmanlıktır kardeşim, pişmanlık. Çünkü hiçbir zaman değişmez. O zaman öyle, bu zaman böyle. Döndürelim. Hiç önemli değil. Yani 6. filonun önünde namaza dur. Kanlı pazarda gençleri bıçakla. NATO'ya hayır diyen bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini öldür. Yok et. İşkencehanelerden geçir. Şimdi biz NATO'yu sevmiyoruz. Ya işte benim hep anlattığım bu. Senin kafan 60 sene sonra çalışıyor. 60 sene lan. İnsan doğasına aykırı ya. İnsan bir parça utanır. 60 yıl ne acı der yani. 60 yıl. Ama böyle işte. Bir siyasal İslamcıdan da daha fazlasını beklemek bence hata. Boşa beklenti. Geri duruş olmayacaktı. Akşam gazetesinin manşeti lan bunları söylemediler mi acaba? Başkan Erdoğan, başkan! 14 Haziran'daki NATO zirvesi ve Biden buluşması öncesi mesaj verdi. Meseleleri muhataplarla ele alacağız. Herhangi bir geri duruş asla olmayacak. Nokta mesabesi. Hatırlıyorsunuz değil mi Amerika'daki görüşme? Nokta mesabesi. Sonra Mehmet kardeşim Mehmet Sümer soruyor Voice of America'dan. Ya nokta mesabesi. Ya böyle ilişkilerde nokta dememek de lazım. Hani virgül daha çok. Hatta biraz uzunca bir S virgül koymadan. Yani o da mümkün. Hikaye, hikaye. Anlat. Nasıl olsa nereden vursan gol. Alkışlayanlar var. Alkışlayan da niye alkışladığını vallahi de billahi de bilmiyor. Bak ciddi söylüyorum bunu sana kardeşim. Bilmiyor, bir fikri yok. Alkışlamamız gerekiyormuş, alkışlayalım. Alkışlayın tabii ya. Dünyanın en güzel gazetesi bugün emekli maaşına 3 ayrı hesap diye çıkmış. Emekli maaşına 3 ayrı hesap. 3 kere öpecekler seni demektir bu. Çünkü aldığın hepi topu sağdan çevir, soldan çevir. 1900 lira maaşsa eğer, 3 kere hesaplasan ne olur? 8 kere hesaplasan ne olur? Dün diyordu yani 1750 lira promosyon. Lan bırak! Alakası yok, o herkese değil ki. Esnafa hibe desteği, 200 bin liralık nefes kredisi. Ya niye kredi kardeşim? Sonra ödemeyecek mi bu adamlar parayı? Nasıl ödeyecekler? Para kazanamayan insana kredi açıyorsun sen. Ve diyorsun ki al bunu kredi borcun. Lan borcum var zaten benim. Ya al. Al. Elin bollaşınca ödersin. Elinin bollaşma ihtimali kafasına kuyruklu yıldız çarpma ihtimalinden daha küçük. Sistemi sürekli borcu borçla çeviriyor ya. Sürekli. Ve bunu matap bir bok gibi anlatıyor bir de. Meslektaşk var. Meslektaşk. Meslektaşınla aşk yaşayınca meslektaşk oluyor. Nasıl? Mesela sevgilin doktorsa doktor aşk. Muhasebeci ise o çok kötü ya. Muhasebeci aşk. Olmaz ona bu şeyi bulurlar. Pınar Deniz Yiğit Kirazcı ile aynı filmde rol aldı, gönlünü kaptırdı. İşte o aynı filmde oluyor. Aynı filmde rol almasa. Marmaris'te tatile çıktı, iskelede romantik anlar yaşadı. Hastasıyım onun gerizekalıya yönelik. En uzun cümle 3 kelimeden oluşuyor. İskelede görüntülendi. Marmaris'te tatile çıktı. Niye? Kafası 3 kelimeden fazlasını almıyor çünkü bu gazeteyi hazırlayan. Unutuyor başını. 3. kelimeyi geçtiğin zaman kafa gidiyor abi. Ne demiştik? Biz kimden bahsediyorduk ya? Asrın projesine başlıyoruz. Başkan Erdoğan, başkan! Kanal İstanbul'un inşasına başlayacak. Oldu. Devam edelim. İcra koyun diye bir haber var. TODEX CEO'su Fatih Faruk Özer 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtı. Mağdurların şikayeti üzerine evi için icra takibi başlatıldı. Sultanahmet'te namaz tadına doyulmaz. N'Golo Kante Türkiye hayranıymış. N'Golo Kante kim? Chelsea'nin yine asıllı futbolcusu. Fransız yıldız. N'Golo Kante Türk dişçi Gökhan Çağrıcı ile tanıştı. Dur lan haber çok ilginç. Türk dişçi ile mi tanıştı? He? Allah Allah. Ev köftesi, sütlaç ve çaya bayıldı. Abi siz tam nerede tanıştınız ya? Nasıl bir ilişkiniz var sizin? Yok anlatma, özel bölümünü anlatma. O beni ilgilendirmez. O senin hayatın. Ama yani tanışma ev köftesi ve sütlaca nasıl geldi ya? Bir büyük hayalini en büyük hayalini açıkladı. Sultanahmet Camii'nde bir kez daha sabah namazı kılmak. Chelsea'nin Gineli yıldızısın. N'Golo Kante adın. Biriyle tanışıyorsun. Adam diyor ki merhaba ben Türk'üm, dişçiyim. Buraya kadar her şey normal. Hiç şaşırmıyoruz. Diyor ki beraber bir ev köftesi ve sütlaç yer miyiz? Üzerine de Türk çayı. Yiyorsun. bayılıyor. Chelsea'nin yine yıldızısın bu arada. Bayılıyorsun ve diyorsun ki Sultanahmet'te bir sabah namazı kılsam. Bence çok mantıklı haber. Ben mutmain oldum. Siz? Çok güzel ya. Ben hastasıyım. Bak haber ne güzel anlattı. Hiçbir bok anlamadık. Ama haber mi haber? Şu kadar yer doldurmuş. Bu gazete nasıl da olacak birinci sayfa? Tarihi buluşma. Sabah bunu gördüm, dedim ki lan tarihi buluşma ne acaba? Çünkü etrafında işte maganda kurşunuyla felç kaldı diye bir haber var. Demin anlattığım icra koyun haberi var falan. Allah Allah. Haberde Hülya Avşar var. Yarı çıplak. Hülya Avşar'ın İlber Ortaylı'ya sarıldığı bir fotoğraf daha var. Bir de Cansu Canan Özgen diye bir hanımefendi var. Hiç görmedim hayatımda. Üçü. Cansu Canan Özgen'in vesikalık fotoğrafı Hülya Avşar'ın baldırının altında kalmış. Haber o kadar sıkışmış ki. Bunu buraya mutlaka koymamız lazım. Abi gazete bokanı. Ya koy sen. Koy. Ben de. Ben de kardeşim. Hülya Avşar'ın baldırının altında duruyor kadıncağız. Vesikalık fotoğrafla tarihi buluşma yazıyor. Bak. Hülya Avşar Cansu Canan Özgen'e özendi. İlber Ortaylı'ya bana da maşallah de dedi. Sonra diyorsun ki lan Gineli topçu süttacı nerede buldu? Ev köftesini nasıl yedi? Sultanahmet'te sabah namazına dişçiyle muhabbet nasıl geldi? Devam. Ünlü tarihçi de baştan aşağı süzüp maşallah maşallah diye seslendi. Sosyal medyayı kırdı geçirdi. Yaşandı demek ki böyle bir şey. Vallahi diyorum ya ben şu işi yapmıyor olsam yemin ediyorum sosyal medyada 35 saniye kalmam. Bak çok ciddi söylüyorum. 35 saniye de hani hesapların silinmesi bölümü. Çünkü bu manyaklık yani olmaz kardeşim ya. Akıllı işi değil bu. Sosyal medyayı bu mu kırıp geçirdi? Ben sosyal medya şuna bak şuna. Hocam benim halsizliğim var. Ah canım neden? Öyle ki eşimle cinsel ilişkiye girmeyi bile istemiyorum. Eşim de bu durumdan huzursuz. O de ayrı. O de ayrı. Eşim de. Neydi kural? Hatırlayalım. Ayrı yazdığın de'ler. Eğer cümleden çıkarttığında anlam bozulmuyorsa ayrı yaz. Eşim de bu durumdan huzursuz. Eşim bu durumdan huzursuz. Bozuldu mu? Bozulmadı. Demek ki ayrı yazıyoruz. Kapış çok basit. İlacı yok mu? Depresyon dediler. Yardım edin. Kim depresyon dedi? Arkadaşı. Mevsim değişikliklerinde cevap çok güzel ya bak. Mevsim değişikliklerinde cinsel isteksizlik, genel bitkinlik, güçsüzlük, isteksizlik. Demin dedin onu. Tamam onu bir daha yazalım. İsteksizlik, uykusuzluk ve huzursuzluk gibi şikayetler olabilir. Özellikle büyük şehirlerde negatif iyonlar artarak adeta bir mıknatıslanma ters etki. Kafayı görüyorsun değil mi? Hiç değişmez, hiç sekmez. Negatif iyonlar artarak cinsel isteksizliğe, gerginliğe, duygusal iniş çıkışlara, uykusuzluğa, iştahsızlığa ve eklem ağrılarına yol açabiliyor. Negatif iyon. Büyük şehirlerde. Küçük şehirler daha çok pozitif iyonlar. Sabah sabahları aç karnına en az 5 dakika yürü ve 10-15 dakika aç karnına jimnastik yap. 5 dakika yürüyorum, 15 dakika jimnastik. Mantıklı. Bu zindelik sağlar. Yeşil çay iç. Düzenli beslen. İyi uyu, dikkat. Pamuklu kumaştan üretilen kıyafetleri tercih et. Hocam seks diyor, tercihen kıyafetsiz yapılıyor. Bilmiyorum en son ne zaman şey yaptınız ama seks. O kıyafetsiz, pamuklu. Hani nasıl bir kıyafet var sizin kafanızda? Cinselliği de yaşayabileceğiniz. Ama pamuklu. Düşünsen gördüğün anda cinselle ilişkin bütün fikrin biter zaten. Tavşan kulaklı böyle pamuk. Pamuklu bu. Yani zinde hissettirsin diye giydim. Başlayalım mı? Her gün duş al. Yoğurt ve kefir tüket. Şimdi bu bölümü çok bak önemli. Kaybedeceğim diye maça çıkılmaz. Eşinle cinsel ilişkiye girmek için dinlenmiş ve istekli ol. Kaybedeceğim diye maça mı çıkılmaz? Bence hiçbir fikri yok seks ilişkine. Ciddi söylüyorum. Sadece filmlerden görmüş durumda. Benim de ilk aklıma o geldi. Bazen dondan bahsediyor muhtemelen. Ama hocam o da bitirir insanı be. Ciddi söylüyorum. Evlerden ırak. Hocam. Pardon, doktor bey. Biraz daha ciddi şey sağlayalım. Doktor bey, bir gazım bitmedi, bir de kabızlığım. Harbiden bitmedi sizin gazınızla kabızlığınızla. Ben yıldım ya yıllardır. Zaten bütün dertler beni bulur. Ne? Herif kedere gark oldu, görüyor musun bak? Gazım bitmedi, kabızlığım, zaten hep dertler beni bulur. Herkes çay içme diyor. Kim? Arkadaşlar. Ne içeyim bari onu bileyim. Çok haklı bir serzeniş. Ama cevap çok güzel. Huzursuzluğun bağırsaklarına vurmuş. Her kapıda bir dert var. Kapı derken? Çıkış anladım. Tamam, anladım onu. Tamam. Her kapıda bir, evet. Tabii öyle de denebilir. Sadece sende yok. Böyle düşünmeye devam edersen bağırsakların düzelmez. Bağırsaksın böyle, içeriden bakıyorsun, diyorsun ki bu hala karamsar, ne düzeleceğiz? Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, hani geri zekalıysan diye anlatıyor, sayıyor burada da. Kahve, koyu çay, Nescafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetlerini artırabilir. Ihlamur, ada çayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. Dikkat! Sakız çiğnemek ve iç çekmek de gazı arttırabilir. Ne? Sakız çiğnemek? Yani hava yuttuğun için. Çok özür dilerim. İç çekmeye nereden geldik? Yapıyorsun ya. Bak, ilk onu yapabilmek için. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Of diyebilmek için, uzun nefes verebilmek için nefes alman gerek. Çakal onu düşünüyor. Şimdi sakız çiğnediğinde hava yutuyorsun. Evet. Fazla hava o çalıştırıyor. Evet, o olabilir. Başka, iç çekmek. Bak, çektim, görüyor musun? Gazı arttırıyor. Evet, tıp söylüyor. Yalan mı söyleyeceğim sana? Yani söyleyeceğim, şu Pazendon hikayesini bir daha düşünsek mi acaba? Bilemedim onu şimdi. İnsanları da soğutmayalım durduk yerde ya. Pamuklu falan. Bilemedim ki yani. Neyse, siz bilirsiniz sonuçta da. Ya sonuçta hekim olan sizsiniz. Öyle deniyor çünkü. Tıp okuduğunuz yolunda bayağı ciddi söylentiler var. Boru mu adam tıp okumuş falan diye. Bilemedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Aynı yerden bakmamaya da devam edeceğimizi ilk günden beri söylüyoruz. Çünkü bu demokrasi içinde bir zenginlik. Hepimizin farklı fikirleri var. Fikirlerimiz bazılarını rahatsız ediyor. Onlar bu fikirle uyuşmuyorlar. Olabilir. Ama sonuçta o fikrin varlığını değiştirmiyor bu. Biz konuşup birbirimizle küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşup bu fikirlerin varlığını ortaya koymak zorundayız. Demokrasi dediğimiz şey bu. Ve bir arada bunların yapılacağını kabul ederek yaşamak, hem de iyi yaşamak istiyoruz. O zaman konuşacağız işte. Burada yaptığımız şeyi yapacağız. Bu yayına ben nasıl destek olurum? Valla ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız toplu olarak nasıl destek olunacağını anlatırım, ama YouTube'a abone olmak, abone olduktan sonra parasız pulsuz bir şekilde sadece şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklamak son derece önemli. Çünkü bunu yaptığınız zaman aynı anda bu videolar daha fazla insana ulaşabilecek sizin sayenizde. Bunu yapabileceksiniz. Onun dışında en büyük destek varlığınız, burada olmanız. Çünkü biz birbirimize dünyanın farklı yerlerinden ulaşıp her sabah konuşuyoruz. Siyaset konuşuyoruz ama kendi siyasi görüşlerimizi konuşmuyoruz. Hepimizin farklı görüşleri var, farklı inançları var, inançsızlıkları var. Bunlar değil hikaye. Bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz biz. Ve hep birlikte şunu söylüyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah haftanın son yayınında saat 9'da ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.